Ayrım 21, Yaşam ve Yazgı 2. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 234. Gece birden uyanıyor ve canı sıkılmaya başlıyor. Nişangahın mesafe kadranının çentiğini aşan uzaklıklara ateş etmek gerekir mi, gerekmez mi diye kuşkuya kapılıyordu. Hareket halindeyken ateş etmeye değer mi? Birlik komutanları muharebe koşullarının değişmesini çabuk ve doğru değerlendirebilecekler mi? Kendi başlarına karar alabilecekler mi? Anlık emirler verebilecekler mi? Sonra tankları taşıyan katarların birbiri ardınca Alman-Rumen savunmasını yardıklarını, izlemeye geçtiklerini, taarruz uçaklarıyla, motorize topçuyla, bindirilmiş piyade ve istihkamcılarla birleşip nehir geçitlerini, köprüleri ele geçirerek, mayın tarlalarının çevresinden geçerek, direnç noktalarını zapt ederek batıya doğru ilerlediklerini tasavvur ediyordu. Mutlu bir heyecan içinde çıplak ayaklarını yataktan sarkıtıyor, karanlıkta mutluluk sezgisiyle ağır ağır soluk alarak oturuyordu. Geceleri kafasına takılan bu düşünceler hakkında Getmanov'la konuşmayı hiçbir zaman istemezdi. Getmanov'a ve Neudobnov'a Bozkır'da Ural'dakinden daha çok kızıyordu. Böreklere yetiştiler diye düşünüyordu Novikov. Artık 1941 yılındaki Novikov değil, eskisine göre daha fazla içiyor, sık sık küfrediyor, sinirleniyor. Bir keresinde yakıt ikmal komutanına el kaldırmıştı. İnsanların ondan korktuklarını görüyordu. ''Savaş için yaratılıp yaratılmadığımı şeytan bilir.'' dedi. ''En iyisi sevdiğin kadınla orman içinde bir kulübede yaşayacaksın.'' Ava gidersin, akşam dönersin. Sevdiğin kadın sana duru bir çorba yapar, yatarsınız. İnsanların karnını savaşla doyuramazsın. Getmanov başını eğip dikkatle Novikov'a baktı. Tombul yanaklı, kızıl saçlı ve ancak çok kızıl saçlı insanlarda görülen, parlak mavi gözlere sahip olan 1. Tugay komutanı Albay Karpov, Novikov ve Getmanov'u Sahra Radyo alıcı vericisinin yanında karşıladı. Karpov'un askeri deneyimi bir süredir Kuzeybatı cephesindeki çarpışmalarla ilgiliydi. Karpov'un bu cephede birkaç kez tanklarını hareketsiz atış noktaları haline getirerek toprağa gömmesi gerekmişti. Novikov ve Getmanov'un yanında 1. alayın olduğu yere yürüyordu ve başkomutan gibi görünebilirdi, hareketleri öyle telaşsızdı. Yapısına bakılırsa iyi yürekli, bira içmeye ve bol bol yemeye eğilimli bir adam olmalıydı. Ama bambaşka biriydi. Suskun, soğuk, kuşkucu, mızmız. Konuklarına ikramda bulunmaz, cimri olarak tanınırdı. Getmanov tanklar ve toplar için toprak korunaklar, sığınaklar kazılırken gösterilen sorumluluğu arada bir övüyordu. Tugay komutanı her şeyi, tanklar için tehlike taşıyan yönleri de, kanatlardan hücum olasılığını da hesaba katmıştı. Sadece ileride yapılacak çarpışmaların onu Tugay'ını hızla hücuma geçirmek ve düşmanı kovalamak zorunda bırakacağını hesaba katmamıştı. Getmanov'un onaylayıcı baş sallamaları ve sözleri Novikov'u sinirlendiriyordu. Karpov ise sanki Novikov'un öfkesini mahsus daha da arttırıyor, şöyle diyordu. İzninizle anlatayım albay yoldaş. Odessa yakınlarında mükemmel siperler kazmıştık. Akşam karşı saldırıya geçtik. Rumenlerin kafalarına indirdik yumruğu. Gece ise ordu komutanlığının emriyle savunmamızın tamamı tek bir adam gibi gemiye binmeye limana gitti. Rumenler sabahın 10'unda ayıldılar. Terk edilmiş siperlere hücuma geçtiler. Oysa biz çoktan Karadeniz'e açılmıştık. ''Umarım burada boş Rumen siperleriyle karşı karşıya kalmazsınız.'' dedi Novikov. Taarruz sırasında Karpov düşmanın savaş yeteneği olan birliklerini, direniş noktalarını arkasında bırakarak gece ve gündüz ilerleyebilecek mi? Sadece ve sadece kovalama hırsına kendini kaptırarak kafayı, enseyi, yanları darbelere açık bırakıp mı ilerleyecek? Yo, onun karakteri böyle değil. Çevredeki her şey bozkır sıcağının izlerini üzerinde taşıyordu ve havanın bu kadar serin olması tuhaftı. Tankçılar kendi askerce işleriyle meşguldüler. Kimi tankın üstüne oturmuş, tank kulesine aynayı yerleştirmiş tıraş oluyor, kimi silahını temizliyor, kimi mektup yazıyor. Onun yanında yere serili bir muşamba yağmurluğun üstünde domino oynuyorlar. Büyük bir grup hasta bakıcı kızın çevresinde arada bir esneyerek dikiliyordu. Koskoca bir göğün altında, koskoca bir toprağın üstünde bu günlük manzaranın içinde yer alan her şey akşamüstü hüznüyle doluydu. Bu sırada bir yandan da gömleğini çekiştire çekiştire düzeltmeye çalışan batarya komutanı yaklaşmakta olan komutanlara doğru koşuyor, tiz bir sesle ''Tabur, hazır ol!'' diye bağırıyordu. Novikov tabur komutanıyla kavga eder gibi ''Rahat, rahat!'' diye karşılık verdi. Komiserin sağa sola bir şeyler söyleyerek geçtiği yerde bir kahkaha duyuluyor, tankçılar bakışıyorlar, yüzler neşeleniyordu. Komiser Urallı kızlardan ayrıldığında kimin ne hissettiğini, mektup için çok kağıt harcayıp harcamadıklarını, Krasnaya Zvezda gazetesinin Bozkır'a düzenli gelip gelmediğini soruyordu. ''Ne yediler tankçılar bugün? Dün ne yemişlerdi? Ya daha önceki gün? Sen de 3 gündür arpa ve yeşil domates çorbası mı içtin?'' diye levazımcıya çıkıştı komiser. Tankçıların kahkahaları arasında ''Haydi aşçıyı çağırın buraya, levazımcıya öğle yemeğinde ne pişirdiğini söylesin bize.'' Günlük olaylarla ve yaşamla ilgili sorduğu sorularla birlik komutanlarına ''Görüyorsunuz işte siz varsa yoksa teknikten söz edersiniz.'' diye sitem eder gibiydi. Zayıf bir adam olan levazımcı ayaklarında tozlu çizmeleri, elleri çamaşırlarını soğuk suda yıkamaktan çamaşırcı kadınlarınki gibi kıpkırmızı olmuş bir halde Getmanov'un karşısında dikiliyor, arada bir öksürüyordu. Novikov adamı acıdı ve ''Komiser yoldaş, buradan birlikte Belov'a gidelim mi?'' diye sordu. Getmanov savaş öncesi zamanlardan beri haklı olarak iyi bir kitlesel etkinlik düzenleyicisi, iyi bir önder sayılırdı. O konuşmaya başlar başlamaz insanlar da gülmeye başlarlardı. Basit, teklifsiz, canlı bir konuşma tarzı vardı. Kullandığı kaba sözcükler, bölge komitesi sekreteriyle işçi tulumu içindeki kirli bir adam arasındaki farkı bir anda silip yok ederdi. Lafa her zaman günlük konulardan girerdi. ''Maaş ödemen gecikiyor mu? Köy mağazalarında ve işçi kooperatiflerinde bulunmayan yiyecek maddesi var mı? Lojmanlar iyi ısıtılıyor mu? Sahra mutfağı düzgün çalışıyor mu?'' Özellikle yaşı ilerlemiş fabrika ve kolhoz işçisi kadınlarla basit güzel konuşurdu. Sekreterin halkın hizmetinde olması ve çalışan bir insanın çıkarlarına özen göstermedikleri zaman levazımcılara, işçi lojmanı yöneticilerine, eğer gerekirse fabrika ve makine traktör parkı müdürlerine bile sert bir şekilde çıkışması herkesin hoşuna giderdi. Köylü çocuğuydu. Bir zamanlar kendisi de bir atölyede tesviyeci olarak çalışmıştı ve işçiler bunu hissederlerdi. Ama bölge komitesindeki çalışma odasında her zaman özen gösterdiği konu devlete karşı sorumluluğuydu. Moskova'nın kaygısı onun da en büyük kaygısı olurdu. Bunu büyük fabrikaların müdürleri de, kırsal alan raykom sekreterleri de bilirlerdi. ''Devletin planını bozuyorsun, anladın mı? Parti üyelik kartını masanın üstüne bırakmak mı istiyorsun? Partinin sana güvenip ne emanet ettiğini biliyor musun? Açıklamaya gerek var mı?'' Onun çalışma odasında gülünmez ve şaka yapılmazdı. İşçi lojmanlarındaki sıcak sudan ve fabrikaların ağaçlandırılmasından konuşulmazdı. Onun çalışma odasında katı üretim planları onaylanır, üretim normlarının yükseltilmesinden, konut yapımından, nelerin beklenmesi gerektiği, kemerleri biraz daha sıkmak, maliyeti kesin olarak düşürmek, perakende fiyatlarını yükseltmek gerektiği konuşulurdu. Opkom'da toplantı yönettiği zaman bu adamın gücü özellikle hissedilirdi. Bu toplantılarda sanki bütün insanlar onun odasına kafalarında kendi düşünceleriyle, talepleriyle değil de Getmanov'a yardım etmek için gelmişler, toplantının tüm akışı Getmanov'un baskısı, aklı ve iradesiyle belirlenmiş gibi bir duygu uyanırdı. Alçak sesle acele etmeden sözlerini yönelttiği insanların dinlediğinden emin konuşurdu. ''Yoldaşlar, sözü tarım uzmanına bırakalım da bize bölgesindeki durumu anlatsın.'' ''Tamam Pyotr Mihailovic, senin de ekleyeceğin bir şey varsa.'' ''Lazko konuşsun, bu konuda işleri pek yolunda değil.'' ''Sen, Rodinov, konuşmak istediğini görüyorum.'' ''Yoldaşlar, bence sorun ortada. Yuvarlak lafların, itirazların sırası olmadığını düşünüyorum.'' Yoldaşlar, karar taslağı hazır bulunuyor. Rodionov, okusana. Ve azıcık kuşku duymak, hatta birazcık tartışmak isteyen Rodionov, yeterince düzgün okuyor muyum diye arada bir başkana bakarak kararı gayretle okumaya başlardı. İşte yoldaşların da bir itirazı yok zaten. Ama en şaşırtıcı olan şey, Raykom sekreterlerinden planın tam olarak yerine getirilmesini istediği ve kolhoz işçilerinin bir günlük çalışmadan hak ettikleri son gram payları kestiği zamanda, maliyetin düşürülmesini talep ettiği zamanda, perakende fiyatlarını yükselttiği zamanda, köy sovyetinde kadınlarla dokunaklı bir şekilde konuştuğu, onların zor yaşamları yüzünden derin derin iç çektiği, işçi lojmanlarındaki sıkışıklık yüzünden üzüldüğü zamanda, Getmanov'un samimi bir insan olarak kalması kendisi olmasıydı. Bunu anlamak zordu ama yaşamda kolay anlaşılan bir şey var mıdır zaten? Novikov ve Getmanov arabanın yanına gittiklerinde Getmanov onları geçiren Karpov'a şaka yollu şöyle dedi. Öğle yemeğini Belov'un orada yiyeceğiz. Sizden de levazımcınızdan da yemek beklenmez. Tugay komiseri yoldaş, cephe depolarından levazımcıya hala hiçbir şey vermediler dedi Karpov. Bu arada kendisi de bir şey yemez, midesinden rahatsızdır. Rahatsızmış, aman aman ne fena dedi Getmanov. Esnedi elini salladı, her neyse gidelim. Belov'un Tugay'ı Karpov'unkine göre önemli ölçüde batıda kalıyordu. Zayıf, iri gaga burunlu, eğri bacaklı, keskin ve işlek zekalı, makineli tüfek gibi konuşan Belov, Novikov'un hoşuna gitti. Novikov'a tank taarruzları ve hızlı kovalama harekatı için yaratılmış bir adam gibi geldi. Çarpışmalara katılalı uzun süre olmadığı halde özellikle iyiydi. Aralık ayında Moskova yakınlarında Alman cephe gerisine bir tank baskını gerçekleştirmişti. Ama şimdi Novikov endişe içinde Tugay komutanının yalnızca kusurlarını görüyordu. Belov çok içiyordu, dar fikirliydi, kadınlara musallat oluyordu, unutkandı, astlarının sevgisini kazanamamıştı. Tugay'ın maddi teknik donanımı görünüşe göre Belov'u ilgilendirmiyordu. Onu ilgilendiren tek şey yakıt ve mühimmatın sağlanmış olmasıydı. Tahrip olan tankların onarımı ve savaş alanından tahliyesi konularıyla yeterince uğraşmıyordu. ''Ne yapıyorsunuz Belov yoldaş? Ural'da değilsiniz artık, Bozkır'dasınız.'' dedi Novikov. ''Evet, çingeneler gibi, kafile halinde.'' diye ekledi Getmanov. Belov hemen karşılık verdi. ''Uçaklara karşı önlemleri aldım. Yerdeki düşman korkutucu değil. Cepheden bu kadar geride olmak bana gerçekçi görünmüyor.'' Havayı içine çekti. Savunma değil, bir yarma hareketi istenen. Ruhum ağlıyor albay yoldaş. Aferin, aferin size Belov. Sovyet Suvorov'u gerçek bir başkomutansınız dedi Getmanov. Ve sen diye hitap etmeye başlayarak güler yüzü ve sakin bir şekilde ekledi. Siyasi şube başkanı bana senin bir hemşire kızla ilişkin olduğunu rapor etti. Doğru mu bu? Belov Getmanov'un güler yüzü tavrı yüzünden sorunun kötü olduğunu ilk anda anlamadı. ''Özür dilerim, ne dedi şube başkanı?'' diye sordu. Ama ne söylendiği yinelenmeden aklı başına geldiği için utandı. ''Serde erkeklik var ya komiser yoldaş, hem sahra koşullarındayız.'' ''Ama senin karın çocuğun var.'' ''Üç tane.'' diye kaşlarını çatarak düzeltti Belov. ''Bak gördün mü, hem de üç tane.'' İkinci Tugay'da komutanlık, iyi bir batarya komutanı olan Bulanoviç'i görevden aldı. Aşırı bir önleme başvurdu. Yedekten çıkmadan önce sırf bu mesele yüzünden onun yerine Kobylin'i getirdi. Aslarına nasıl örnek oluyorsun ha? Bir Rus komutanı, hem de üç çocuk babası. Hırçınlaşan Belov yüksek sesle şöyle dedi. O kıza zorla bir şey yapmadığıma göre bu mesele hiç kimseyi ilgilendirmez. Bu örnek olma meselesine gelince, sizden önce de, benden önce de, sizin babanızdan önce de bu şekilde örnek olanlar olmuştu. Getmanov sesini yükseltmeden tekrar siz hitabına geçerek, Belov yoldaş, parti üyelik kartınızı unutmayınız, amiriniz sizinle konuşurken gerektiği gibi davranınız dedi. Son derece katı, askerce bir görünüş alan Belov, özür dilerim Tugay komiseri yoldaş, anlıyorum, biliyorum elbette dedi. Savaştaki başarılarından ben eminim. Kolordu komiseri de sana inanır. Yeter ki sen özel yaşamında kendini rezil etme dedi Getmanov ve saatine baktı. Pyotr Pavlovich, benim karargaha gitmem gerek. Seninle birlikte Makarov'a gitmeyeceğim. Belov'un aracını alacağım. Yeraltı sığınağından çıktıklarında Novikov kendini tutamayıp ne oldu Tamara'yı mı özledin yoksa diye sordu. Bir çift buz gibi göz hayretle ona baktı. Hoşnutsuz bir ses, cephe askeri kurul üyesi beni çağırıyor dedi. Novikov kolordu karargahına dönmeden önce çok sevdiği 1. Tugay komutanı Makarov'a uğradı. Birlikte kıyısında taburlardan birinin bulunduğu küçük göle gittiler. Solgun yüzü ve hiçbir şekilde bir ağır tank tugayı komutanına ait görünmeyen üzünlü gözleriyle Makarov Novikov'a şöyle dedi. Almanların bizi sazların arasında kovaladığı Beyaz Rusya'daki bataklığı anımsıyor musunuz? Novikov Beyaz Rusya'daki bataklığı anımsadı. Karpov'u ve Belov'u düşündü. Burada mesele galiba sadece deneyimde değil, aynı zamanda insanın huyundaydı. Komutanlara onlarda olmayan deneyimi aşılamak gerekiyordu. Ama insanın huyunu değiştiremezsin zaten. Avcı uçağı pilotlarını alıp istihkam birliklerine koyamazsın. Herkes de Makarov gibi olmaz. O savunmada da izlemede de iyidir. Getmanov parti çalışması için yaratılmış olduğunu söylüyor. Makarov ise asker. Değiştirmeye gerek yok. Makarov büyük asker. Novikov Makarov'dan rapor ve bilgi almak istemiyordu. Onun istediği Makarov'a danışmak, bazı şeyleri paylaşmaktı. Piyadeyle ve motorize piyadeyle, istihkamcılarla, motorize topçularla tam bir uyum nasıl sağlanabilirdi? Taarruz başladıktan sonra düşmanın olası niyetleri ve eylemleri hakkında tahminleri birbirine uyuyor muydu? Düşmanın tank savar savunmasının gücünü aynı mı değerlendiriyorlardı? Yayılma sınırları doğru saptanmış mıydı? Taburun komuta noktasına gelmişlerdi. Komuta noktası çok derin olmayan bir hendeğin içinde bulunuyordu. Tabur komutanı Fatov Novikov'u ve Tugay komutanını görünce mahcup oldu. Karargah sığınağı ona göre bu kadar yüksek konuklara uygun değildi. Üstelik de bir Kızıl Ordu askeri burada barutla odunları tutuşturmaya çalışıyordu. Soba son derece çirkin çıtırtılar çıkarıyordu. ''Unutmayalım yoldaşlar'' dedi Novikov. ''Ortak cephe görevinin en büyük sorumluluk gerektiren bölümlerinden biri kolorduya verilecek. Ben de işin en zor kısmını Makarov'a ayırıyorum. Makarov'un ise kendi görevinin en zor kısmını Fatov'un yerine getirmesi için emir vereceği içime doğuyor. Görevin ne şekilde yerine getirileceğini ise kendiniz düşüneceksiniz. Sizlere çarpışmada kendi kararımı dayatmayacağım.'' Fatov'a alay karargahıyla, bölük komutanlarıyla bağlantının sağlanması, radyonun çalışması, mühimmat miktarı, motorların gözden geçirilmesi, yakıtın niteliği üzerine sorular soruyordu. ''Makarov hazır mısınız?'' dedi Novikov vedalaşmadan önce. ''Hayır, tam olarak hazır değilim albay yoldaş.'' ''3 gün yeter mi size?'' ''Yeter albay yoldaş.'' Novikov arabaya binince şoföre, Haritonov, Makarov'un birliğinde her şey yolunda sanki, sen ne dersin dedi. Haritonov Novikov'a yan gözle bakıp şu yanıtı verdi. Her şey yolunda elbette albay yoldaş. Levazım subayı sarhoş olana kadar içmiş. Taburdan konsantre yiyecek almaya gelmişler. Levazım subayı ise uyumaya gitmiş. Anahtarı da yanına almış. Onu bulamadan geri döndüler. Başçavuş da bana bir bölük komutanının askerlerinin vodka hakkını aldığını ve doğum gününü kutladığını anlatıyordu. Vodka'nın hepsini tek başına içmiş. İç lastiği yapıştırmak istedim, ellerinde yapıştırıcı bile yok. 21. Ayının sonu, sayfa 243.